Sayın Tarık Çelenk, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum takvimi, seçim takvimi belli oldu. 16 Nisan'da referandum yapılacak Türkiye'de. Hem bu konuyu konuşalım hem de hayır oyu kullananlara yönelik eleştirilere değinelim. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri var. Ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un sözleri düzelttiği açıklamalar var. Yanlış anlamalara neden olmaması açısından.
Şimdi tabii yani baktığınız zaman özellikle iktidar kanadı ve son zaman muhalefet kanadı da bu evet ve hayırı bir Türkiye'nin beka meselesi haline getirdiler. Yani bu bir siyasi mesele, bir anayasa sorunu değil, bir beka meselesi haline geldi. Yani bir Türkiye'nin varlık sorunu, varlık yokluk. Bunu geçen konuşmamızda da görüşmüştük. Yani bunun varlık beka meselesi haline getirilmesi çok aşırı bir abartma ve bir psikolojik sürece taşımadır bunu. Yani şu anda Türkiye'de bu referandum maalesef siyasi bir ve hukuki bir insani süreçten, sosyal süreçten öte bir psikolojik süreç halinde gitmekte. Bu psikolojiyi kim iyi yönetirse o daha yüksek şey alacağını düşünüyor. Eğer evet çıkarsa Türkiye'nin beka sorunu böylece güçlü bir yönetimden aşılıp da Türkiye karşı karşıya kalındı. İşte bölünme riskini, terör riskini, Orta Doğu tehditlerini falan güçlü bir yönetimden ve güçlü bir iradeyle bundan önce karşılaştığı krizi aşacak diyor. Muhalefet ise Türkiye'nin 200 yıllık demokrasi kazanımlarını ve ekonomik güvenilirliğini, yatırım güvenliğini, insan haklarını, çocukların, torunlarının geleceğini, daha özgür müreffeh bir ülkede yaşama yerine dikey bir örgütlenmeyle ve Türkiye'deki sırf Tayyip Bey değil, Türkiye'deki kim gelirse gelsin demokrasiden geri düşünün. Beka sorunu öyle okuyor. Yani ikisi de sıkıntılı süreçler, sıkıntılı okumalar gibi gözüküyor. Burada tabii son olarak muhalefet birazcık daha olayı bir sistem meselesi ve bu sistemin getireceği sakıncalar ve bunun kuşaklar üzerimize oluşturacağı olumsuz etkileri taşıdı. Burada bir başarı hikayesi olabilir muhalefetin. AK Parti ise bu işi başlangıçta bu bir sistem değişikliğidir, bunun mahsurları yoktur, şöyle şöyle derken bu işi bekaya taşıdı. Ama tabii Türkiye'deki sağ ve muhafazakar kesimin, yani sırf MHP'nin değil, Türkiye'deki dindar insanların duygularını motive etmek en kolay kısmı budur. Yani işte din, vatan, bayrak, millet elden gidiyor dediğiniz zaman her şey duruyor. Siyasetçiler bunu tabii kullanmaya çalışıyorlar. Siyasetin bu tarafı merhum Özal döneminde de oldu. Evet hayır kampanyasında, o zaman Özal başbakandı zannediyorum. Hayır tişörtleri giydi, dolaştı. Yani bana garip de geldi yani. Türkiye'deki tabii siyasette bunlar oluyor. Ama tabii sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız anayasaya yemin yapmış durumda. Tabii o görüntü de pek doğru kaçmıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı sahaya inmesi AK Parti açısından çok iyi olacak mı? İktidarı sonuçları verecek mi? 7 Haziran seçimlerinde bunun böyle olmadığını gördük. 1 Kasım seçimlerinde sahaya inmediği zaman daha AK Parti'nin performansının yüksek olduğunu gördük. Ben böyle düşünüyorum şu aşamada. Yani bu işi buralara taşımak. Ya sonra yarın öbür gün bize der ki Abdullah Öcalan başkanlığı destekliyor. İsrail destekliyor ya da Rusya destekliyor, Çin destekliyor. Yani o zaman onlara ne diyeceğiz? Ya bu çok yanlış bir yaklaşım. Bunun polemiğin sonu gelmez. Bu bir psikolojik süreçtir. Bu bir ahlaki ve vicdani bir süreç değildir. Yani bunu zaten insanlar çoğu psikolojide de karar veriyorlar. Yani kim düşünüyor ki? Kim vicdanını kullanıyor ki? Her şey iç içe girişmiş bir durumda. Yani bu durumun kimseye de faydası olduğunu düşünmüyorum. Umarım daha da dengelerine daha sağlıklı. Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı çağrının sağlıyor bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Doğru bir davranıştır. Sayın Başbakan da bu doğrultudur. İnanırım Sayın Cumhurbaşkanı da süreci daha sağlıklı bir noktada devam ettirir diye düşünüyorum.
Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ihraç istemiyle disipline verilen milletvekilleri var. Hayırcı evet. Milletvekilleri olarak kabul ediliyor evet. Bu isimler. Evet. Aralarında Profesör Yusuf Alaçoğlu'nun da bulunduğu milletvekilleri. Evet. Ancak bu milletvekillerinin yaptığı açıklamada da bir parti grup kararı yoktu diyorlar. Parti grup kararı olmadığı için de herkes istediği şekilde oyunu kullanabilirdi diyorlar. Hatta Devlet Bahçeli benim bir oyum var gibi sözler ifade etmişti diye açıklamalarda bulunanlar da var. Sizin görüşünüz nedir?
Türkiye'deki bu demokratik siyasetin uygulanması konusundaki yani tabii muhafazakar siyasette işte Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti falan parti içinde kısmi demokrasiler yaşandı bir şekilde. Yani parti içi muhalefetler oldu ama maalesef bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nde tarih hiçbir zaman görmedi parti içinde bir muhalefetin olabileceğini ve parti içinde farklı düşüncelerin olacağını. Bırakın yani Cumhurbaşkanlığına aday koyan Sayın Sadi Samucoğlu yumruk yemişti. Yani tabii burada ülkücü hareketin tamamı MHP'de temsil ediliyor mu, o da ayrı bir soru işareti. Yani adrenalin yükselmesi, duyguların yükselmesi, kaygıların yükselmesi ile sosyal ve siyasi gerçeklik her zaman birbirine örtüşmüyor. Yani MHP içindeki parti içi demokrasinin olmaması geleneği bu son dönemlerde çok ön plana çıktı. Merhum Türkeş zamanında Muhsin Yazıcıoğlu rahat ayrılabilmişti, rahat kendisini koydu. O günleri arar hale geldik. Ben üzücü buluyorum yani Yusuf Halacıoğlu, Ümit Özdağ, bunlar yani bu özellikle Yusuf Halacıoğlu falan çok değerli insanlar. Yani Türk siyaseti hayatında beğenin beğenmeyen fikirlerini bu gazete dokuduğu insanları bulmanız artık azalıyor. Yani gidiş iyi değil tabii. Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikirleri kalacak ama partinin kendisi belki en azından kısa vade için Türk siyasi hayatından silineceği çok net gözüküyor bu şartlar altında.
Bir de Elbap konusu var. Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek Elbap'a hemen hemen girmiş gibi kabul ediliyor. Yapılan son açıklamalarda kent merkezine yaklaştığı ve birçok yeri aldığı şeklinde haberler var. Güneyde de Suriye ordusunun, Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun şehre çok yaklaştığı belirtiliyor. Ve ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elbap'tan sonra Rakka'ya kadar gideceği şeklinde açıklamalar da var. Bir taraftan da Elbap son olacak demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Evet.
Tüm bunları ele aldığımızda neler söyleyebilirsiniz?
Tabii yani bunun tabii Türkiye'nin güvenliği açısından bir değerlendirdiği kesin. Yani onu özellikle askeri bürokrasi de böyle değerlendiriyor ama Afganistan müdahalesinden itibaren hangi şehri aldın, hangi şehri almadın o kadar tartışmalı bir konu ki. Yani Bağdat Amerika 6-7 saatte aldı ama Amerika Bağdat'tan sonra hiçbir zaman çıkamadı. Bugün Musul'da herkes duruyor kapısında. Kimse Musul'un yok şu mahallesini aldık, şu mahallesini geri aldık. Yani Elbap meselesi bence çok ciddi bir mesele. Yani Elbap'ı kimse almadı şu anda. Yani Elbap'ı alsanız da yer altındaki galeriden tutun, buharlaşan işçilerden tutun, sakallarını kesip kravat takan intihar bombacılarından tutun, Suriye ordusuyla karşılaşmaktan tutun, Rusların bombalamasından tutun. Yani o bir muamma, bir tartışma konusu. Elbap alındı söylenemez, alınsa da alındı diye söylenemez ve ciddi bir sıkıntıdır. Yani Türkiye içindeki terörün artması konusunda da ciddi bir sıkıntıdır oralar. Yani yeni tarz terörün ya da hibrit terörün şekillenmesi açısından baktığınız zaman bir de tabii şimdi orada Rusya ve Amerika'nın interest of conflict dedikleri sorun var. Yani şimdi Türkiye Rusya ile bir işbirliğine gitti ve ilerledi bölgede. Ama şimdi Amerika'nın yeni yönetiminden iyi ilişkiler kurup da hareket alanını geliştirmek istiyor. Bu da Rusya'nın hoşuna gitmiyor. Yani birinci mesele Rusya ile olan ciddi bir çıkar çatışmasına giriyoruz gibi gözüküyor. Elbap'ta bunu görüyoruz. Elbap'ın neresini aldık, neresini alamayacağız? 150 kilometre aşağıya inecek miyiz, inmeyecek miyiz? O da ayrı bir konu. Rakka konusunda Amerika gözüktüğü kadarıyla PYD ile arazi tarafında anlaşmış durumda. Şehrin içinde konusunda ise Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bir konsensüs sağlamış durumda ve oradaki onların Arap aşiretlerini destekleyerek Sünni Arap aşiretleri artı PYD ile oraya operasyon. Ama Türkiye de kendisine bir alternatif sunuyor. Diyor ki biz diyor kara gücü olarak kendi askerimizden burada var oluruz ve Trump yönetiminden güven tazelemek istiyor. Artık kendi güvenlik alanını daha da geliştirmek istiyor. Türkiye bunu başarabilir mi? Türkiye'nin şehit sayısının artması, ciddi sıkıntıların artması konusunda değer mi değmez mi? O da tartışma konusu. Sonra ne diyoruz? Vazgeçtik Elbap'ı Rakka'ya bir de Münbiç'e yöneleceğiz diyoruz. Bu sefer PYD ile çarpacaksınız. PYD orada aynı IŞİD gibi kent savaşlarını çok iyi öğrenmiş bir yapı. Aynı zamanda Amerika'nın desteği veya Rusya'nın, Suriye'nin desteği olacak. Bu bir şekilde referanduma giderken terör olabilir. Yani bunları tartışırken yaparken bunun yüzde kaçının gerçekleşeceğini, gerçekleşse bunun maliyetinin ne olacağını, nasıl çıkılacağını, bunun stratejisinin anlamının tam değerlendirilmesi gerekiyor. Herhalde değerlendirilmiştir diye düşünüyorum.
Sayın Çelenk çok teşekkür ediyoruz bugünkü yorumlarınız için. Çalışmanıza başarılar.
Sevgili saygılar.